Ayrım 8.
Kendini sanki daha önce görmüş olduğu bir resmin içindeymiş gibi hissediyordu. Kırlara uzanmış mutlu bir çift, tembel, kaygısız. Kim bilir kaç resim görmüştü böyle. Hana düş mü görüyordu? Solukları sıklaşmış kıpırdanmaya başlamıştı. Kip başını çevirip yine ağaçları, bulutlu gökyüzünü seyretmeye koyuldu. Hana koluna sımsıkı sarılmıştı. Kip Moro nehrini geçmeye çalışırken dibe batmamak için çamura tırnaklarını geçirişini düşündü. Bir resim kahramanı değildi ki kaygısızca uzansın çimenlere. Az önce kızın da söylemiş olduğu gibi bir kayanın taşkın nehirlerin rengiydi derisi, kahverengi. Kızın sözlerindeki o saf masumiyette Kip'i tedirgin eden bir şey vardı. Bir bombayı kazasız belasız etkisiz hale getirdin mi roman biter. Bu tür romanlarda yaşlı beyaz adamlar birbirleriyle el sıkışır, sonra toparlaya toparlaya kendi yollarına giderlerdi. Ama Kip bu işin uzmanıydı. Ama bir yabancıydı yine de. Bir sih. Aslında o an temas kurduğu tek insan o mayını döşeyip izlerini yok ederek kaçan düşmanıydı. Neden uyuyamıyordu? Neden şu kıza yüzünü çevirip umutla bakamıyordu yaşama? Hayalinde çizdiği resimde bu birlikteliğin çevresine alevler sarıyor olurdu mutlaka. Kendisi gibi genç bir askerin mayınlı bir eve girişini uzaktan dürbünüyle izlemişti bir kere. Askerin evin içinde masaya çarpıp üzerindeki kibritleri yere düşürüşüyle patlayan bombanın gürültüsü hala yankılanıyordu kulağında. 1944 yılında böyle gürlüyordu işte gökler. Şimdi ise yanında yatan şu kızın elbise kolundaki lastikten bile kuşkulanıyordu. Bir nehir yatağının dibindeki taşlar gibi dingin soluğundan da. Ağaçtan elbisesinin yakasına düşen, oradan yanağında gezinmeye başlayan tırtıl Hana'yı uyandırdı. Gözlerini açtığında Kip üzerine eğilmişti. Yanağındaki tırtılı alıp çimenlerin arasına bıraktı. Kip ortalıktaki kabloları yok etmişti. Kız uyanınca geri çekilip ağaca yaslandı. Hana ise o anı uzatabildiği kadar uzatmak istiyordu. Olduğu yerde gerindi kaldı. Vakit epeyce ilerlemişti. Başını çevirip Kip'e baktı. ''Neden sarılmadın bana?'' ''Sarıldım. Sen çekilene kadar sarıldım.'' ''Nasıl sarıldın?'' ''Sarıldım işte. Ama seni sıkmak istemedim.'' ''Benden faydalanmadın değil mi?'' deyip ''Şaka yapıyorum.'' diye ekledi. Kip'in suratı kıpkırmızı kesilmişti. ''Eve gelmek ister misin?'' ''Evet. Karnım aç.'' Hana güneşin altında yatınca sersemlemiş, zorlukla ayakta durabiliyordu. Kim bilir kaç saattir uyuyordu. Ne kadar derin uyumuştu. Caravaggio elinde bir gramofonla gelince İngiliz hastanın odasında bir şenlik yaşandı. ''Sana dans etmeyi öğreteceğim ana. Tabii şuradaki genç askerin bildiği danslardan çok farklı danslar bunlar. Aslında uzun zamandır ilgilenmiyorum dansla. Ama şu şarkı yok mu? Bu daha ne kadar devam edecek? Çok güzel bir şarkıdır. Giriş bölümü şarkının tümünden daha güzeldir. Tabii yalnızca usta cazcılar farkındadır o girişin. Bu şenliği terasta da yapabiliriz aslında. O zaman köpek de bize katılır.'' Ya da İngiliz'in odasını işgal edebiliriz. Senin içkiye ağzını sürmeyen genç arkadaşın dün San Demonica'dan bir şişe şarap getirdi. Bir müziğimiz eksikti, şimdi o da var. Uzat kolunu. Hayır öyle değil. Önce yere tebeşirle işaretler çizeyim, öyle çalışalım. Üç adım öne, bir, iki, üç. Uzat kolunu şimdi. Neyin var senin bugün? Kip çok tehlikeli bir mayını etkisiz hale getirdi. Çok zor bir işti. Kendisi anlatsın sana. Genç asker alçak gönüllülük bir yana nasılsa anlatamayacağını varsayarak omuzlarını silkti. O gün akşam erken çöktü. Önce vadi, sonra dağlar yine karanlığa gömüldü. Gece lambalarını yaktılar. Caravaggio bir kolunun altında gramofon, öteki elinde aletin koluyla iğnesini taşırken hep birlikte koridoru geçip İngiliz hastanın odasına gidiyorlar. ''Tarih dersine başlama hemen,'' dedi Caravaggio yatakta heykel gibi yatan adama. ''Sana romansı çalacağım.'' ''Lawrence Hart'ın yazdığı 1935 tarihli şarkı değil mi o?'' diye mırıldandı İngiliz. Kip pencere kenarında oturuyordu. Hana onu dansa kaldırdı. ''Önce sana dans etmeyi öğreteceğim küçük solucan.'' diyerek karşı çıktı Caravaggio. Hana yüzünde tuhaf bir ifadeyle Caravaggio'ya baka kaldı. Babası onu böyle çağırırdı hep. ''Hadi bakalım küçük solucan.'' Hana'yı kollarına alıp dans dersine başladı Caravaggio. Hana o gece temiz ama ütüsüz bir elbise giymişti. Caravaggio ile odada fır dönerlerken gramofondan yankılanan şarkıları kendi kendine mırıldanan genç askerden gözlerini ayırmıyordu. Villada elektrik olsaydı radyo dinleyip o gece dünyada olup bitenden haberdar olabilirlerdi. Kip saygısızlık olabilir düşüncesiyle telsiz radyosunu çadırında bırakmıştı. Bu arada İngiliz, Lawrence Hart'ın talihsiz yaşamından söz ediyordu. Manhattan şarkısına yazdığı o güzelim sözleri değiştirmişler. Brighton'da yüzerken, denizdeki balıklar ürker bizden. Mion ince mi ince, midyeler bile sırıtır süzgeçleriyle. Harika sözler, biraz da erotik ama galiba Richard Rogers biraz laubali bulmuş. Adımları izler misin Hana? Sen benimkileri izle. Önce bir öğren şunu, sonra ben senin adımlarını izlerim, tamam. Ama hala dans etmeyi bilmiyorsun ki. Bahse girerim ki Kip güzel dans ediyordur. Bilse bile dans etmez o. Ben şarap içmek istiyorum dedi İngiliz. Kip sehpanın üzerinde duran bir bardağı boşaltıp içine şarap koydu. Bir yıldır ilk kez içiyorum. Tam o sırada dışarıdan boğuk bir ses geldi. Genç asker hızla dönerek pencereden dışarı baktı. Ötekiler oldukları yerde kala kalmışlardı. Bomba olabilirdi. Kip onlara dönüp yok bir şey dedi, bomba olamaz. Ses temizlenen bölgeden geliyor. Pilağı çevir Kip. Şimdi size bu daha ne kadar devam edecek şarkısını dinleteceğim dedi Caravaggio. Bestecisi derken sustu. Belki İngiliz araya girip söyler diye. Ama İngiliz şarabın etkisiyle şimdiden çakır keyif olmuş, kendi kendine söyleniyordu. Bu şarap ölümüme neden olacak. Senden can çıkmaz dostum, zaten saf karbonsun. Caravaggio. George ve Ira Gershwin başlıyor, dinleyin. Hana ile Caravaggio saksafonun hüzünlü melodisinde dans etmeye başladılar. Haklıydı Caravaggio. Şarkının giriş bölümü öylesine uzun, öylesine ağırdı ki müzisyenin şarkıya bir türlü girmek istemeyişi seziliyordu. İlk bölümde kalmak, öyküye girmek istemiyordu sanki. Aşık olmuş da hep onu yaşamak istiyormuş gibi. İngiliz'e göre bu gibi girişler ancak ayak bağı oluyordu şarkıya. Hana yanağını Caravaggio'nun omuzuna yaslamıştı. Tertemiz elbisenin üzerinde Caravaggio'nun o korkunç, pis, sargılı elleri. Kapıyla İngiliz'in yatağı arasında kalan daracık bir yerde dans ediyorlardı. Hana bazen Kip'e bakıyor, bazen genç askerin omuzunun üstünden dışarıdaki karanlığa dalıyordu. ''Boğaz tangosu adında bir dans vardır, bilen var mı aranızda?'' diye sordu İngiliz. ''Hayatımda duymadım.'' Kip resimli duvarların üzerinde dans eden gölgeleri izliyordu. Yerinden kalkıp bir kere daha İngiliz'in bardağını doldurdu. Pencereden esen rüzgarla oda epeyce serinlemişti. Ansızın burnuna gelen barut kokusuyla pencereye döndü. Öfkeli bakışlarla dışarıyı süzdü. Hana ile Caravaggio hala dans ediyorlardı. Onlara yorgun olduğunu işaret edip sessizce odadan çıktı. Odadan çıkmasıyla birlikte karanlık koridorlarda koşmaya başladı. Sırt çantasını kaptığı gibi yola koyuldu. Yola inen 36 basamağı koşarak inerken bir yandan da ne kadar yorgun olduğunu unutmaya çalışıyordu. Asker miydi, sivil miydi ölen? Çiçek kokan yol boyunca koşarken bunu düşünüyordu. Dalağı şişti. Ya bir kaza ya da bir mayının imhasında yapılan bir hata. Bomba imha birimlerinde çalışan askerler genelde içine kapanık olurlardı. İlginç insanlardı aslında. Kip bu işi kuyumculuğa benzetiyordu. Değerli taşlarla çalışan insanlar gibi sert, açık yürekli insanlardı onlar da. Kimi zaman meslektaşlarını bile şaşırtacak kararlar alırlardı. Kip aynı özelliklerin kendisinde de olduğunun farkında değildi. Bomba imha birimindekiler birbirleriyle asla samimi olmazlardı. Konuşmaları hep yeni çıkan araç gereçler, düşmanın kullandığı yeni bir teknik ve benzer konular çerçevesinde dönerdi. Sonra bir gün ansızın içlerinden birisi sessizce yok olurdu. Bir gün bir bakardı ki Kip askerlerden birisi eksik. Büyük bir olasılıkla bir mayın tarlasında, yanında belki yaşlı bir adamın, belki de bir genç kızın cesediyle yatıyor olurdu. Ölü. Askerlik eğitimi sırasında karmaşık müzik notalarına benzettiği planlar, diyagramlarla karşılaşmıştı. Üç boyutlu bir bakış açısına sahip olduğunu işte o sıralarda fark etmişti. Herhangi bir planda bir nesneye bakıp o nesneyi bütün açılarıyla gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Tutuculuğundan dolayı kendi aklına bile gelmeyecek korkunç aygıtları bu yeteneğiyle kavruyor, çözümleyebiliyordu. Her mekanı bu bakış açısıyla gözden geçiriyor, olası kazalara karşı önlem alıyordu. Macera kitaplarını komik buluyordu. Gerçek yaşamdaki kötü adamları öylesine kolaylıkla faka bastırıyordu ki, Kip öğretmeni Lord Suffolk ve İngiliz hasta gibi kendi kendini yetiştirmiş marjinal insanları seviyordu. Kitaplara pek ilgi duymuyordu. Son günlerde Hana onu İngiliz hastanın yatağı ucunda otururken gördüğünde kimi düşünüp kendi gerçek yaşamlarındaki olayların nasıl da kitabın tersine döndüğünü düşünmüştü. Bu kez genç öğrenci Hintli, yaşlı erdemli hocası İngiliz'di. Ama geceleri İngiliz'in eşlikçisi yine Hana oluyordu. Dağlarda gezip nehirlere giriyorlardı birlikte. Kim de birlikte okudukları kitaplardan biriydi. Rüzgarda titreşen mum ışığında ağır ağır okumuştu Hana. Gürültülü bekleme odasının bir köşesine çömelip aklını meşgul eden bütün öteki düşünceleri itti. Elleri kucağında birleşmiş, gözleri birer iri nokta. Bir dakika sonra belki bir yarım saniye içinde o olağanüstü muammanın anlamını çözmüş olacaktı. O kitabı İngiliz'e okuduğu gecelerde aramıza bu genç askerin katılacağını sanki gizli gizli biliyorduk ikimiz de diye düşünüyor Hana. Bir yandan da öyküdeki genç çocuğun Kip değil kendisi olduğunu seziyor. Kip olsa olsa o subay yani Creighton olabilirdi. Bu kitap bir harita, bir sigorta kutusu, terk edilmiş bir villada ancak mum ışığıyla, zaman zaman çakan şimşekle ya da olası bir patlamayla aydınlanan bir odada dört kişi. Floransa'nın elektrikten ışıktan yoksun kör dağları, tepeleri. Mum ışığı ancak birkaç adım ötesini aydınlatabilir. Uzaktan bakıldığında villada hayat yok. İngiliz hastanın odasındaki şenlikte her biri kendi basit sevinçlerini kutluyordu. Hana o gün Kip'in yanındaki derin uykusunu, Caravaggio gramofonu buluşunu, Kip ise o tehlikeli mayını yok edebilmiş olmasını. Aslında Kip bu tür kutsamalarda kendini çok rahatsız hisseden bir insandı. 50 metre öteden bakıldığında ne şenlik ne villa hiçbir şey görünmüyordu. Zifiri karanlıklı villanın çevresi. Odada ise Hanna ile Caravaggio'nun gölgeleri duvarlarda geziniyor, Kip pencere kenarında oturmuş dışarıyı seyrediyor, İngiliz yavaş yavaş yudumladığı şarabın etkisiyle kurumuş bedeninin canlandığını hissediyor, sesi bir çöl tilkisinin ıslığını çağrıştırıyor, derken bu ses onu ancak Essex'te lavanta ve pelin gibi bitkilerin yetiştiği ormanlarda yaşayan İngiliz ardıç kuşlarına götürüyor. Kip pencere kenarında oturduğu yerden İngiliz hastaya bakarken adamın tüm dünyasının, bütün arzularının beyninde başlayıp beyninde bittiğini düşünüyor. İşte bu sırada dışarıdan gelen o sesi duymuşlardı. Ne olduğunu anında kavramıştı Kip ama başını onlara çevirip yaşamında ilk kez yalan söylemişti. Önemli değil, bomba olamaz, ses temizlenen bölgeden geliyor. Barut kokusu burnuna gelene dek beklemişti. Aradan saatler geçmiş, Kip dönüp o pencere kenarına oturmuş yine. İngiliz hastanın odasında, iki adım ötesinde duran Hannah'a uzanıp bir dokunabilse aklını yitirmekten kurtulacak. Oda epeyce karanlık, tek bir mum yanıyor. Hannah İngiliz hastanın yanında oturmuş, bu gece okumuyor, galiba biraz sarhoş. Kip eve geri döndüğünde Caravaggio kütüphanedeki koltukta kucağında köpekle uyuyakalmıştı. Kapı ağzında durup içeri baktığında köpek başını çevirip bu uyuşuk haline rağmen hala nöbet tuttuğunu göstermek istercesine tembel tembel kıpırdanmıştı. Caravaggio'nun horlamasından hırıltıları duyulmuyordu. Yukarı çıkarken çizmelerini çıkartıp bağcıklarını birbirine bağlayıp omzunun üzerinden atmıştı. Yağmur yağmaya başlamıştı. Çadırının üstüne örtecek bir muşamba almak için girmişti villaya. O sırada İngiliz hastanın odasından süzülen ışığı görmüştü. Hannah yatağın yanında bir sandalyeye oturmuş başını arkaya yaslamıştı. Kip çizmelerini yere bırakıp 3 saat kadar önce hep bir arada oldukları odaya girdi sessizce. Oda buram buram alkol kokuyordu. Hannah onun girdiğini fark edince İngiliz hastayı işaret ederek parmağını dudaklarına götürdü. Zaten Kip öyle sessiz sessiz yürüyordu ki. Pencere kenarına oturdu yine. Hannah'a yaklaşıp dokunabilse akılını yitirmekten kurtulacaktı. Ama aralarında tehlikeli bir yolculuk vardı onların, engebeli bir yol. Karmaşık bir dünya. Zaten İngiliz en ufak bir kıpırdıda hemen gözlerini açıyordu. Uyurken işitme cihazını sonuna kadar açınca kendini daha güvende hissediyor olmalıydı. Hana pencere kenarında oturan Kip'i seyretmeye başladı. Genç asker patlayan bombanın yerini bulmuş, yardımcısı Hardy'yi gömmüştü o gece. O andan sonra da aklı öğleden sonra kızla yaşadıklarına takılmış, olaya kendini öylesine kaptırdığı için ona sinirlenmişti. Kız ne kadar da fütursuzca göze almıştı ölümü. Şimdi gözleri boş boş bakıyor, konuşmuyor. Aralarındaki son iletişim Kip'e İngiliz'i uyandırmasın diye parmaklarıyla yaptığı sus işareti. Kip başını eğip yanağını üniformasının omuzlarındaki palya iplerine sürttü. Kasabadan villaya dönerken yağmur başlamıştı. Kasabadaki tuhaf tuhaf budanmış ağaçların, atlarının üzerinde el sıkışan iki adam heykelinin önünden geçmişti. Şimdi İngiliz hastanın odasının loşluğunda yine kızın yüzünü okumaya çalışıyor. Erdem mi, keder mi, merak mı? Odaya girdiğimde Hannah İngiliz her zaman olduğu gibi kitap okuyor olsaydı sessizce çekilecekti aralarından. Ama Hannah ve Hannah'ın yalnızlığını izliyor şimdi. Birkaç saat önce kasabada patlayan o bombanın yarattığı tahribatı gördükten sonra, genç kızın öğleden sonra mayını etkisiz hale getirmeye çalışırken yanında oluşuna sinirlenmişti. Onun varlığından kurtulması gerektiğini düşünmüştü. Yoksa ne zaman bir mayını yok etmeye çalışsa kız yanında olacaktı. Hannah'ı içinde taşıyordu. Oysa çalışırken kulaklığından yankılanan o müzikle herkes unutuyordu ki. Ama kız artık hep yanında olacaktı. Su baskınına verecekleri bir tünelden canlı bir keçiyi omuzlarında taşıyarak çıkaran bir subayı anımsadı. Hayır. Doğru değildi bu. Hannah'ın omuzunu istiyordu. O gün öğleden sonra gün ışığında uyurken dokunduğu gibi dokunmak istiyordu ona. Ne tuhaf, derin bir uykuya dalmıştı genç kadın. Birinin namlusunun ucunda uyuyor gibiydi. Kip'in zihnindeki hayali manzara resminin bir parçası oluvermişti. Kip huzur aramıyordu ama bu kıza huzur vermek istiyordu. Kendi zayıf yönlerini kabullenmeyi reddederken kızın güçlü görüntüsü altında eziliyordu. İkisi de birbirine karşı zırhlarını kuşanmıştı sanki. Ne kadar da kıpırtısız oturuyordu şimdi. Hannah dönüp baktı. Mum ışığının yansımaları bakışlarının anlamını gizliyordu. Genç asker Hannah için yalnızca bir silüet, karanlığın içinde herhangi bir görüntü olduğunu bilemezdi. Kip'in şenlik sırasında odadan ayrılmasına içerlemişti. Kendini korunmaya muhtaç bir çocuk gibi hissetmişti. Kip'in davranışını hakaret olarak algılamıştı. Caravaggio'ya daha da sıkı sarılmıştı. Ve bu gecenin heyecanından olsa gerek Caravaggio uyumaya gittikten sonra da canı okumak istememişti. Caravaggio yatmadan önce eğilip Hannah'ın yanağına bir öpücük kondurmuş, sonra ilaç çantasını aramaya gitmişti. Hannah odada tek bir mum dışında hepsini söndürmüş, sarhoş olmuş İngiliz'in başının ucuna oturmuştu. Bazen bir atım, bazen başsız bir ayı, bazen bir köpek, bir domuz, bir ayı, bazen bir ateş. Mumun masaya aktığını duyuyordu. Genç asker bir patlamanın ardından çekip gitmiş, yokluğuyla kızdırmıştı Hannah'ı. Okuyamıyordu. Sürekli ölmekte olan bu adamın yanında oturdu. Caravaggio ile dans ederken sırtını duvara çarpıp morarttığı yer hala ağrıyordu. Şimdi Kip yanına yaklaşacak olsa genç adamı sessizlikle karşılayacak, ona gözlerini dikip meydan okuyacaktı. Bırak, o bir adım atsın. Böyle kaç asker tanımıştı Hannah. Ama Kip farklı bir yöntem izliyor. Hala omzundan sarkan çantasını eline daldırmış, odanın ortasında duruyor, sessiz. Yatağın başucuna geliyor. İngiliz hasta derin soluklarından birini alırken işitme cihazının telini kesip çantasına atıyor. Dönüp kıza sırıtıyor. Yarın yine bağlarım. Sol elini kızın omzuna koyuyor. David Caravaggio sana yakışmayan bir at. Oldukça komik. En azından bir adım var. Öyle. Caravaggio Hannah'ın sandalyesine oturmuş. Odaya süzülen öğleden sonra güneşinden havada uçuşan toz zerrecikleri görünüyor. İngiliz hastanın ince kara yüzü, kemikli burnu çarşafların arasında yatan bir şahin gibi görünüyor. Tabutta yatan bir şahin diye düşünüyor Caravaggio. İngiliz başını ona dönüyor. Caravaggio'nun yaşamının son yıllarında yaptığı bir resmi var. Goliath'ın kellesini tutan Hazreti Davud. Genç savaşçının izleyicinin adeta suratına fırlatır gibi tuttuğu kelle yaşlı, çökmüş. Ama resmin asıl acıklı yanı bu değil. Resimdeki Davud'un Caravaggio'nun gençliği, Goliath'ın ise resmi yaptığı zamanki hali. Gençliği de kendinden istercesine uzattığı kolunun ucundaki yaşlılığı yargılıyor. Ölümle hesaplaşıyor. Kip yatağının ucuna oturduğunda ben de kendi Davud'uma bakar gibi oluyorum. Caravaggio sessizce oturduğu yerde dalmış, kendi düşünceler arasında kaybolmuş. Savaşın kendini nasıl yok ettiğini, morfin bağımlısı bu haliyle artık hiçbir dünyaya geri dönemeyeceğini düşünüyor. Bu yaşına dek hiçbir aile bağı hissetmeden gelmişti. Yaşamı boyunca kaçmıştı her türlü bağdan. Karısına iyi bir koca olamamıştı. İyi koca değil, iyi sevgili olabilmişti kadınlara. Soyup eksik bıraktığı evler, sevip yarım bıraktığı ilişkiler, insanların parmakları arasından kayıveren Caravaggio. Yataktaki adama bakıyor. Çölden gelen bu İngiliz'in kim olduğunu öğrenmeyi istiyor. Hannah'ın uğruna. Ya da tanik asidin yanmış derisinin üzerini kapatacak bir kılıf yapmak istiyor ona. Savaşın ilk yıllarında Kahire'de çalışırken insanları farklı kılıklara sokmayı, düşmanı şaşırtmak için yoktan kimlik yaratmayı öğrenmişti. Bir keresinde Peynir Kod adlı hayali bir ajan yaratmış, sırası geldiğinde düşmanı yanıltmak için dedikoduyla var edeceği bu hayali karakteri haftalarca uğraşarak açgözlülük, içkiye düşkünlük gibi belli özelliklerle donatmıştı. Kahire'de bulunan pek çok insan gibi Caravaggio da çölde hayali müfrezelerde çalıştı. Çevresindeki her şeyin yalan üzerine kurulu olduğu bir dönemdi. Karanlık bir odada yapayalnız, dışarıdan gelen kuş seslerini taklit eden bir deli gibi hissetmişti kendini. Ama işte burada artık herkes kabuklarından kurtuluyordu. Kendileriyle baş başa kalmışlardı. Birbirlerine güvenmekten başka çareleri yoktu. Hana kütüphanedeki rafların birinden kimi çıkarıp piyanoya yaslayarak son sayfalarına yazmaya başlıyor. Zam zamma topu hala Lahor'daki müzenin önünde duruyormuş. İki top varmış. Kentteki bütün Hindulardan cizye yani vergi olarak alınan metal bardak ve tabakları eritip yapmışlar ikisini de. 18. ve 19. yüzyıllarda savaşlarda sihlere karşı kullanmışlar bu topları. Öteki top bir muharebe sırasında Chenab nehrini geçerken yok olmuş. Bir sandalyenin üzerine çıkıp kitabı yüksekteki raflardan birine koyuyor. İngiliz'in resimli odasına yeni bir kitapla giriyor. İngiliz'e kitabın ismini söylüyor. Şimdi kitap okumayalım ana. Adama bakıyor. Bu halde bile gözlerinin ne kadar güzel olduğunu düşünüyor. Bu gri gözler her şeyi söylüyor. Bir deniz fenerinin ışığı gibi an an başını çevirip Hana'ya bakıyor. Kitap okumayalım, Herodot'umu ver yeter. Kalın yıpranmış kitabı adama veriyor. Bu kitabın bazı baskılarının kapağına Herodot'un büstüne bakılarak yapılmış resimler koymuşlar. Fransa'da bir müzede bulunuyormuş bu. Herodot'un büstünün bir müzede olacağı aklıma gelmezdi. Ben onu çölde vahadan vahaya seyahat eden o seyahatlerinde tohum değiş tokuşu yapar gibi, efsane değiş tokuşu yapan, şaraplarla yaşayan bir adam gibi canlandırmıştım zihnimde. Yazdığım tarih kitabı ana mesele unutulmadan okunulmalıdır diyor Herodot. O tarihin tozlu sayfalar arasındaki çıkmaz sokaklarda gezinir hep. Vatan sevgisi uğruna edilen ihanetleri, büyük aşkları yaşar. Sen kaç yaşındaydın? 20. Ben aşık olduğumda çok daha yaşlıydım. Hana duraksıyor. Kimdi? Ama adamın gözleri uzaklara dalmış bile.